Merhabalar sevgili dostum. Daha önce Kendine İyi Davran kitabımdan Gerilim Köprüsü isimli bölümü okuyarak seninle paylaşmıştım. Eğer bu kaydı ilk defa dinliyorsan tekrar bu duyuruyu yapmak isterim sana. Kendine İyi Davran Güzel İnsan kitabımdan bazı bölümleri ara ara burada paylaşacağım, okuyacağım. Ve bu serinin adı Kendine İyi Davran serisi. Bugün seninle paylaşmak istediğim bölüm, yavaşlamazsan sorunun kaynağını fark edemezsin. Hazırsan başlıyoruz. Hayat hepimiz için çok hızlı akıyor. Düşünceler, olaylar, anılar, ilişkiler. Her biri ardı ardına geliyor. Görünüşte her şey normal. Çünkü herkes benzer şekilde yaşıyor. Herkes koşturmaca içinde, herkes dışarıdan çok mutlu görünüyor. Sen de bazen böyle hissediyorsun, çok mutlu yani. Ama bu anlık yükselişler kısa sürüyor. Ve her seferinde bu defa olacak mı diye heyecanlanıyorsun belki de. Bu sefer gerçekte ben de diğer insanlar gibi her daim mutlu olacağım diye düşünüyorsun, ümit ediyorsun. Ama kısa sürüyor bu parlamalar. Ve her geçen gün daha da gürleşen acımasız bir ses yükseliyor içinde. Olmayacak, mutlu olamayacaksın. Bu sesi duyduğun anda çok kötü hissediyorsun ve hemen kendine oyalanacak bir şeyler buluyorsun. Arkadaşlarınla beraber kahve içiyorsun, kahveni yudumlarken diğerlerini izliyorsun ve onlar hakkında düşünüyorsun. Selin yeni çocuğu oldu. Her buluşmanızda çocuğunu anlatıyor durmadan. Çocuğunun normal olan her gelişimini sanki sadece kendi çocuğuna özel bir mucizeymiş gibi anlatıyor. Durmadan çocuğunun her an her şekilde ve garip nesnelerle çekilmiş fotoğraflarını gösteriyor sana. Bir an çocuğa üzülüyorsun, onun yerinde olmak istemezdim diye geçiyor içinden. Suat işlerini büyütme aşamasında, durmadan işlerinden bahsediyor. Nerede ne kadar kazandığından, nasıl da büyük iş fırsatları yakaladığından dem vuruyor sana. Aldığı son model arabanın özellikleri gerçekten çok farklı. Yeni aldığı evinin fotoğraflarını gösteriyor. Bunları anlatırken Suat'ın gözlerinin parladığını fark ediyorsun. Dilara, en eski arkadaşın, çok güzel bir kadın. Sevgilisiyle beraber fırsat buldukça farklı şehirlere, farklı ülkelere gidiyorlar. Sosyal medyadan takip ediyorsun onu. Her anları o kadar güzel görünüyor ki, o an içinde bir sıkıntı hissediyorsun. Herkes nasıl da başarıyor bu kadar mutlu olmayı? Nereden buluyorlar bu enerjiyi? Ve o duymak istemediğin ses yine ortaya çıkıyor. Sanki bu sefer biraz daha gür gibi. Sen başaramıyorsun, sen beceriksizsin. Ne zaman mutlu olmayı başardın ki? Sen de içindeki sese hak veriyorsun. Haklı belki de. Ben yapamıyorum. Eğer hayat konusunda başarılı biri olsaydım, ben de onlar gibi olurdum. Yani çok daha mutlu. Ama bilmediğim bir şey var. O masada oturan her kişi, diğer üç kişi hakkında da benzer şeyleri düşünüyor. Kendimizde eksik olan iyiyi fark ediyoruz diğerlerinde. Ve diğerlerinin ne kadar da mutlu olduğunu. Ben hariç herkes ne kadar da mutlu. Bu çok acı bir şey, düşünsene. Sanki hayatın gizli bir formülü var. Herkes onu bulmuş gibi görünüyor ama sen bulamamışsın. Çaktırmamaya çalışıyorsun ama için için yiyor. Bende bir yanlışlık var, ben eksiğim diye. Bu duygunun arkasından ortaya panik duygusu çıkıyor. Çözmeliyim bu problemi diyorsun. Ve hızını hiç kesmeden çözüm arayışı başlıyor. Mutlu olma arayışı yeni bir şey değil. Belki de binlerce yıldır insanların peşinden koştuğu bir gizem. Bundan dolayı günümüzde bu yolda olan insanlar için birçok öneri, birçok yol var. Her yerde karşına çıkan reklamlar satın aldıkça mutlu olacağını dolaylı yoldan iddia ediyor. Aldığın kıyafetler seni daha ilgi çekici, bindiğin araba, taktığın saat saygıdeğer, geri dönüşüm malzemelerinden yapılmış defterin seni çevreye duyarlı birisi yapıyor. Bir şeyler alarak seni kafandaki mutlu insan şablonuna ulaştıracak ekipmanları tamamlamaya çalışıyorsun. Satın aldıkça bir süre mutlu oluyorsun, kafandaki mutlu insan şablonunu bir süreliğine yaşıyorsun. Evde akşam vakti otururken sonunda herkesin bulduğu o mutluluk sırrını keşfettiğini düşünüyorsun. Dudaklarında müstehsi bir gülümseme, iç rahatlığıyla yatağına gidiyorsun, uykuya dalıyorsun. Ertesi sabah uyandığında içinde çok tanıdık ama tatsız bir his var. Yine olmadı diyorsun. Hemen satın aldığın şeye yöneliyorsun ama satın aldığın şeyin sadece bir eşya olduğunu fark ediyorsun. Akşam hissettiğin o büyülü hissin yerinde yerler esiyor ve olağan hayatına devam ediyorsun. İçindeki huzursuzluk geçmedi. Bir şeyler eksik gibi hissediyorsun hala. Yeni arayışlara giriyorsun ve en büyük kaynağın diğer insanların yaptıkları. Bakıyorsun insanlar yaşadıkları yerlerden uzaklaşıyorlar, çok fazla geziyorlar, görmedikleri yerleri keşfediyorlar. Evet, bu benim de çözümüm olabilir diyorsun ve sen de imkanların dahilinde gezmeye başlıyorsun. İlk anlar güzel gibi geliyor. Sen de güzel güzel, bol tebessümlü fotoğraflarını paylaşıyorsun. İlk baştaki o coşkulu hal bir süre sonra rutine, daha sonrasındaysa sıkıcılığa dönüşüyor. Acaba başka şehirlere, başka ülkelere taşınsam nasıl olur diye düşünüyorsun. Ve hatta belki bunu eyleme dönüştürüyorsun. Ama bir süre sonra sen yine aynı sen. Yine olmadı, olağan hayat devam. O tatsız şeylerin sesinin seni rahatsız ettiği bir günde aynanın karşısına geçiyorsun ve kendine bakıyorsun. Yüzüne, vücuduna, göbeğine, burnuna, bacaklarına bakıyorsun uzun uzun ve gördüklerini hiç beğenmiyorsun. Her yerde gördüğün o güzel vücutlar nerede, bu vücut nerede? Belki işi daha ileri götürüp kendinden tiksiniyorsun. Böyle bir vücudu olan bir insan nasıl mutlu olabilir ki? Ve yeniden denemek için yola çıkıyorsun. Bedenine kafayı takıyorsun bu sefer de. Kilo vermelisin. Daha güzel, daha yakışıklı olmalısın. Spora başlıyorsun. Yoğun diyet programları deniyorsun. Ama bu süreçte de iki kişi gibi oluyorsun. Birisi kilolu ve çirkin bedenini temsil eden benliğin. Diğeri ise içindeki acımasız sesin. Patrona dönüşmüş hali. O patron benlik diğer tarafına çok acımasız davranıyor. Ne kadar iğrençsin görmüyor musun diyor. Ne kadar çok yiyorsun doymayı bilmiyorsun. Tabii ki kimse seni sevmez diyor. Öbür tarafın çırpınıyor durmadan başarmak için. Ama bir süre sonra acımasız patrona dayanamıyor ve bırakıyor kendini. Bu sefer kendini çok daha kötü hissediyorsun. Hem önceki mutsuzluğun hem de şu an yaşadığın başarısızlık hissi var bu sefer. Sonrasında estetik ameliyatlara yöneliyorsun. Burnum düzelirse hayatımda her şey bambaşka olacak. Göğüslerim biraz daha büyük olsaydı her şey mükemmel olacaktı diye düşünüyorsun. Ve estetik ameliyatlara yöneliyorsun. Bize dayatılan güzellik normlarında bir burna ve göğüslere sahip oluyorsun. Bir süre yine çok iyi hissediyorsun kendini. Sonra o tatsız hissiyat yavaş yavaş tekrar geliyor. Zaten hissettiklerin yeterince rahatsız ediciyken bir de bu girişimlerinin sonuçsuz kalması daha kötü hissettiriyor sana. Belki de umutsuz. Bu girişimlerin arasında dikkatini çekmek istediğim bir şey var. Her girişiminin devam etme süresi ve ondan aldığın haz her seferinde azalmaya başlıyor. İlk başta denediğin şeyler seni birkaç gün iyi hissettirirken her denemeyle birlikte aldığın haz gitgide azalmaya başlıyor. Bir şeylerin düzeleceğine yönelik inancını kaybetmek seni sabırsız ve öfkeli hale getirebiliyor. İçinden her seferinde şunu diyorsun belki de. Sana son bir şans daha. Hallettin hallettin yoksa ben yapacağımı bilirim. Mutlu olma yolundaki arayışın sürerken durduğun en önemli duraklardan birisi de ilişkiler oluyor. İlk olarak hayatına aldığın ya da alacağın insanın her şeyin çözümü olduğunu düşünebiliyorsun. Kafanda bir mükemmel erkek kadın şablonu oluşuyor. Bu şablon senin geçmişinde yaşadıkların ve yaşayamadıklarının karışımı oluyor. Kendince bir hayali kahraman oluşturuyorsun zihninde ve karşına birisi çıktığı zaman zihnindeki hayali kahramanın kıyafetlerini giydiriyorsun karşındaki insana. O da sana benzerini yapıyor belki de. Evet, aradığımı buldum diyorsun. Her derdime çare olacak ve bana her şeyi unutturacak hayat ilacım, ödülüm karşıma çıktı. Ama bir insana bu kadar büyük roller vermek hem seni hayal kırıklığına uğratacak hem de ilişkiyi olumsuz etkileyecektir. Zihninde oluşan hayalle gerçeğin arasındaki fark ne kadar fazlaysa hayal kırıklığında o kadar yoğun olacak. Bazen de çevrendeki insanları ümit ışığı olarak görüyorsun. Bağlanıyorsun onlara. Onlar için var olmaya başlıyorsun. Onlarla beraber mutlu, onlarla beraber mutsuz oluyorsun. Sanki çevrendeki bu insanlar senin canına can katıyor, hayat ışığın oluyor. Onlar olmayınca ruhun bedeninden çalınmış gibi hissediyorsun. Ama sonuçta herkesin kendi hayatı ve seninle aynı yönde olmayan öncelikleri olabiliyor. Senin onları önemsediğin kadar onlar seni önemsemiyor da olabilirler. Ve durumu fark ettiğinde canın yanıyor, hayal kırıklığına uğruyorsun. Okuyacağım kısım bu kadardı. Başta söylediğim gibi bu kısmın ismi yavaşlamazsan sorunun kaynağını fark edemezsin. Şimdi kitapta bir döngüden bahsediyorum bu bölümde fark ettiysen. Burada canhıraş bir şekilde çırpınan bir insan var. Ve bu insan kendi içinde hissettiği olumsuzluklar için çözümü her daim dışarıda arıyor. Her şeyi deniyor. İnsanlar, olaylar, deneyimler, eşyalar yeter ki hayatına yeni bir şey girsin, yeni vaatleri olan bir şey girsin ve onunla mutlu olmaya çalışıyor. Bu şu demek değil, asla beni yanlış anlamanı istemem. Yani bir insan seni asla mutlu edemez, bir eşya seni asla mutlu edemez demiyorum. Elbette bunların da bizim hayattan aldığımız tatmine, mutluluğa katkısı var. Ama çözümümüzü, keyfimizi, tatminimizi ve anlamımızı sadece burada arıyorsak işte o zaman sıkıntı ortaya çıkıyor. Bu bahsettiğim döngü içerisinde hissediyorsan kendini işte o zaman biraz yavaşlaman gerekecek ve ne için nelerle uğraştığının farkına varmak gerekecek. Çoğu insan ne aradığını bilmeden çırpınırken ömrünü harcıyor. Ama sen birazcık yavaşlarsan, kendine birazcık dışarıdan bakmayı başarabilirsen, aslında yavaşlarsan yani sorununun kaynağını bulmak, anlamını keşfetmek daha kolay olacaktır. Evet arkadaşlar, Bir Kendine İyi Davran serisinin daha sonuna geldik. Bu ikinci kayıttı. Umarım devam edecek bu kayıtlar. Eğer faydalı buluyorsan, hoşlanıyorsan bu yayınlardan, kayıtlardan beni takip etmeye devam edebilirsin. Kendine iyi davran güzel insan diyorum. Görüşmek üzere, hoşça kal.